Ayrım 54, Yıkılan Servet, Ken Follett, sayfa 601. Mickey gözlerini Augusta'nın göğsüne dikmişti. Augusta heyecandan meme başlarının sertleşir gibi olduğunu hissetti. Mickey'nin ipek geceliğinin arasından göğüslerini dikizlediği gözünden kaçmadı. İstersen onlara dokunabilirsin demek geçti içinden ama kendini tuttu. Bol bol vakitleri olacaktı. Bütün bir gece sonra da uzun bir gezi vardı önlerinde. Hayatları bundan sonra kendilerine aitti. Ama birden daha fazla bekleyemeyeceğini anladı. Utanıyordu, bir suç işlemiş gibi geliyordu ona. Ne var ki onun çıplak vücudunu bir an önce kollarının arasına almak için sabırsızlanıyordu. Bu istek utangaçlığını bastırıyordu. Yatağın kenarına oturdu, Mickey'nin elini tutarak dudaklarına götürdü ve öptü, sonra onu göğsünün üzerine bastırdı. Mickey bir an merakla yüzüne baktıktan sonra ipek geceliğinin arasından göğsünü okşamaya başladı. Dokunuşu çok yumuşaktı. Parmak uçları meme başına dokunurken Augusta'nın zevkten soluğu kesilecek gibi oldu. Mickey biraz daha ileri giderek göğsünü avuçladı. Yerinden kaldırarak tahrik etmeye çalıştı. Daha sonra meme başını iki parmağı arasına alarak ezdi. Augusta gözlerini kapattı. Mickey biraz daha bastırınca canı acımaya başladı. Sonra birden Augusta'nın meme ucunu öylesine sert bir hareketle kıvırdı ki Augusta bağırarak uzaklaştı ve ayağa fırladı. Mickey yatakta doğrularak seni adi orospu dedi. Hayır, hayır. Seninle cidden evleneceğimi mi sanmıştın? Evet. Artık ne param var ne de bir itibarın. Banka battı, enfiye kutuları da yok. Ben senden ne isteyeceğim artık? Augusta göğsünde bir ağrı hissetti. Kalbinin ortasına bir bıçak saplanmış gibiydi. Ama beni sevdiğini söylemiştin. 58 yaşındasın. Sen benim annem yerindesin be. Yaşlısın, yüzün buruş buruş olmuş. Adi ve bencil bir kadınsın sen. Tek kadında kalmış olsam bu dünyada seninle düzüşmek gelmez içimden. Augusta bayılacakmış gibi oldu. Ağlamamaya çalışıyordu ama elinde değildi. Çeşme gibi sular akıyordu gözlerinden. Bir anda bütün umutları yıkılmıştı. Hıçkırıklar içinde sarsılmaya başladı, mahvolmuştu. Şimdi artık ne evi, ne parası, ne de arkadaşı vardı. Güvendiği erkek ondan yüz çevirmişti. Yüzünü göstermemek için başını öbür tarafa çevirdi. Üzgün ve berbat halini görsün istemiyordu. ''Ne olur kes artık'' dedi fısıldar gibi. ''Keseceğim tabii'' dedi tükürür gibi. ''Bu gemide adıma ayrılmış bir kamera var. Ben şimdi oraya gidiyorum.''
Peki Kordova'ya varınca?
Sen Kordova'ya gitmiyorsun. Lizbon'da gemiden inip Londra'ya dönebilirsin. Benim artık sana ihtiyacım kalmadı.
Mickey'nin ağzından çıkan her sözcük birbirinden berbattı ve onu Mickey'den biraz daha uzaklaştırıyordu. Bir yandan da ellerini havaya kaldırarak kendini onun küfürlerinden korumaya çalışıyor gibi yapıyordu. O sırada kabinin kapısına çarptı, ondan kurtulabilmek için kapıyı açtı ve dışarı çıktı. Gecenin serinliğinde temiz hava iyi gelmişti. Olgun ve deneyimli bir kadın gibi değil, çaresiz kalmış bir genç kız gibi davrandığını fark etti. Kısaca hayatını berbat etmişti, şimdi her şeyi eski haline getirmenin zamanıydı. Yanında gece kıyafetiyle bir adam geçti puro içerek. Şaşkınlık içinde uzun uzun onun geceliğine baktı ama hiçbir şey söylemedi. Bu olay hemen aklına bir şey getirdi. Yeniden kabine girip kapıyı kapattı. Mickey aynada kravatını düzeltiyordu. Augusta telaş içinde ''Biri buraya geliyor'' dedi ''Bir polis.'' Mickey'nin havası birden değişiverdi. Yüzündeki o alaycı ifade gitti. Onun yerini korku aldı. ''Aman tanrım'' dedi. Augusta hızlı hızlı konuşmaya başladı. ''Şu anda halen İngiliz karasularındayız. Seni tutuklayıp bir sahil muhafız teknesiyle geri gönderebilirler.'' Bu söylediklerinin doğru olup olmadığını da bilmiyordu. ''Saklansam iyi olacak.'' dedi Mickey ve sandığın içine kayıverdi. ''Kapağını ört çabuk.'' Augusta onu sandığa kapattı. Sonra da kilitlemek için mandalını yerine yerleştiriverdi. ''Şimdi oldu.'' dedi. Yatağın üzerine oturarak sandığı uzun uzun seyrederek aralarında geçen konuşmayı kafasında bir bir yeniden tarttı. İncinip yaralanmasına kendisi neden olmuştu. Mickey de onu çok incitmişti.
Mickey'nin onu nasıl da okşadığını düşündü. Onun dışında sadece iki erkek okşamıştı göğüslerini, Frank ve Joseph. Önce nasıl da meme başını kıvırdığını, sonra da en iğrenç sözcüklerle ona hakaret ettiğini düşündü. Dakikalar ilerledikçe öfkesi dağıldı. Her şey gizemli ve haince bir intikam duygusuna dönüştü. Sandığın içinden Mickey'nin boğuk boğuk sesi geliyordu. Augusta,
neler oluyor orada?
Augusta hiç yanıt vermedi. Mickey, imdat diye bağırmaya başladı. Augusta onun sesini iyice boğmak için sandığın üzerini yatak örtüleriyle kapattı. Mickey bir süre sonra sustu. Augusta üzerinde adının yazılı olduğu bagaj etiketlerini bir bir sandığın üzerinden söküp çıkardı. Bir ara kamera kapılarının açılıp kapandığını işitti. Yolcular yemek salonuna çıkıyorlardı. Bir ara vapur Manş denizine girerken hafifçe sallanmaya başladı. Augusta bütün bir akşamı yatağın üzerinde oturup her şeyi enine boyuna düşünerek geçirdi. Yolcular gece yarısından sonra ikişerli üçerli gruplar halinde yavaş yavaş dönmeye başladılar. Ondan sonra orkestra sustu ve vapur sessizliğe gömüldü. Denizin ve motorların sesinden başka tek bir ses duyulmuyordu. Augusta hala içine Mickey'yi kilitlediği sandığa bakıyordu. Sandık buraya kadar güçlü kuvvetli bir hamalın sırtında taşınmıştı. Augusta onu yerinden kaldıramazdı ama sürükleyebilirdi. Her iki yanında pirinç kulplarıyla altta ve üstte kayışları vardı. Üst kayışı sımsıkı tutarak çekti ve sandığı yana yatırdı. Sandık devrilip büyük bir gürültü çıkararak ters yüz oldu. Mickey tekrar bağırmaya başlayınca Augusta sandığın üzerine birkaç çarşaf daha attı. Gürültüyü işiten birilerinin merak edip gelebileceğini düşünerek biraz bekledi ama hiç kimse gelmedi. Mickey yeniden sesini kesti. Kayışı iyice kavrayarak sandığı çekmeye çalıştı. Sandık çok ağırdı ama her seferinde 5-10 santim kadar kımıldatabiliyor ve her hamleden sonra biraz dinleniyordu. Sandığı kamera kapısına kadar sürüklemesi 10 dakikasını aldı. Çoraplarını, botlarını ve kürk paltosunu giydikten sonra kapıyı açtı. Ortalıkta kimse yoktu. Bütün yolcular uykudaydı. Güvertelerde mürettebattan nöbet tutan birileri varsa onlar da ortada görünmüyordu. Gökyüzünde hiç yıldız yoktu. Gemi çok zayıf elektrik ampulleriyle aydınlanmaktaydı. Sandığı sürükleyerek kamera kapısından çıkardıktan sonra tekrar etrafı dinledi. Ondan sonrası biraz daha kolaydı. Çünkü güverte kardan iyice kayganlaşmıştı. 10 dakika içinde sandığı demir korkuluklara dayayabilmişti. Asıl bundan sonrası zordu. Kayışı sımsıkı kavrayıp sandığın bir kenarını kaldırarak dikmeye çalıştı. İlk denemede sandığı yere düşürdü. Sandık güverteye çarparken müthiş bir gürültü çıkardı ama ne olduğunu merak edip gelen giden olmadı. Bacalarından duman püskürtüp gövdesiyle dalgaları yararken gemide her zaman böyle aralıklı gürültüler olması çok doğaldı. Aynı şeyi daha bir kararlılıkla ikinci bir kez denemek istedi, dizlerinin üzerine çökerek kayışı her iki eliyle yakaladı ve yavaş yavaş sandığı kaldırmaya çalıştı. Sandığı tam 45 derece kadar eğmişti ki Mickey içeride yerinden kımıldadı, ağırlığı bu kez dibe doğru kayınca sandığın itilip doğrultulması çok daha kolaylaştı. Sandığı tekrar eğerek tam korkuluğun üzerine dayadı. İşin en zor yanı şimdi başlıyordu. Yere iyice eğilerek alt kayışı sımsıkı kavradı ve derin bir soluk aldıktan sonra sandığı kaldırdı. Sandığın tüm ağırlığını kaldırmış olmuyordu. Çünkü öbür kenar korkuluğun üzerinde duruyordu ama gene de sandığı güverteden birkaç santim kaldırabilmesi için bütün gücünü harcaması gerekmişti. Üşümüş parmakları kayınca sandığı tekrar yere bıraktı. Bu işi beceremeyecekti. Biraz dinlendi çünkü hiçbir tarafı tutmuyordu, bitik bir haldeydi. Sandığı buraya kadar getirmek için onca zahmetten sonra vazgeçmek niyetinde değildi, yeniden denemeliydi. Eğilip kayışı bir kez daha kavradı. Mickey tekrar Augusta sen ne yapıyorsun böyle diye bağırdı. Augusta pürüzsüz ve alçak bir sesle Peter Middleton'ın nasıl öldüğünü hatırlasana dedi. Sustu. Sandığın içinden hiç ses gelmedi. ''Sen de aynen öyle öleceksin.'' dedi. ''Hayır, lütfen Augusta, sevgilim.'' ''Su daha da soğuktur buralarda. Az sonra ciğerlerini doldururken tuzlu tuzlu tadarsın onu.
Ölümün yumruğu tepene inerken onun yaşadığı korkuyu sen de yaşayacaksın.
Mickey bağırmaya başladı. İmdat! İmdat! Can kurtaran yok mu?
Augusta kayışı kaptığı gibi var gücüyle kaldırdı. Sandığın tabanı güvertenin satından iyice ayrıldı. Mickey dışarıda neler olduğunu anladığından denizin ve motorların gürültüsünü bastırırcasına korku içinde avazı çıktığı kadar bağırıyordu.
Az sonra birileri gelmeden Augusta sandığı bir kez daha kaldırmaya uğraştı. Sandığın ayak ucunu göğüs hizasına kadar kaldırdı. Devam edemeyeceğini görünce durup biraz dinlendi. Mickey dışarı çıkabilmek için boş yere çırpınıp dururken sandığın içini deliler gibi tırmaladığı duyuluyordu.
Augusta gözlerini kapattı, dişlerini sıkarak itmeye çalıştı. Var gücüyle zorlarken sırtından bir şeylerin çekilir gibi olduğunu hissetti ve müthiş bir acıyla bağırdı. Ama kaldırmaya devam etti. Alt yanı üste gelince sandık ters çevrilmiş oldu ve korkuluğun üzerinde 5-10 santim kadar ileriye doğru kaydı ve durdu.
Augusta'nın sırtı ağrılar içindeydi. İçkinin etkisiyle sızıp kalmış yolculardan biri Mickey'nin bağırıp çağırmasıyla her an uyanabilirdi.
Sandığı ancak bir kez daha kaldırabileceğini anladı. Bu sonuncu olmalıydı. Gözlerini kapatarak bütün gücünü topladı. Sırtındaki ağrıya karşın dişlerini sıkarak sandığı kaldırabilmişti.
Sandık korkuluğun üzerinde yavaş yavaş ileriye doğru kaydı ve sonra boşluğa düştü.
Mickey acı bir çığlık attı ama çığlığı rüzgarda yok olup gitti.
Augusta öne doğru düşer gibi oldu. Sırt ağrısına iyi geleceğini düşünerek korkuluğa dayandı. Kocaman sandığın yavaş yavaş düşüşünü seyretti.
Sandık havada kar taneleriyle birlikte yuvarlanıyordu. Önce etrafa sular sıçratarak denizin sathına çarptı, sonra battı.
Kısa bir süre sonra tekrar su yüzüne çıktı.
Augusta daha bir süre suyun yüzünde kalır böyle dedi içinden.
Sırtındaki acı dayanılacak gibi değildi, biraz uzanmak istiyordu. Ama korkuluğa dayanarak sandığın suların üzerinde bir sağa bir sola kımıldamasını seyretti.
Sandık bir süre sonra gözden kayboldu.
Tam o sırada yanı başında bir erkek sesi işitti. Adam, az önce biri galiba imdat diye bağırıyordu dedi.
Augusta hemen kendine geldi ve başını çevirdi. Karşısında üzerinde ipek geceliği ve omuz atkısıyla genç ve kibar bir genç duruyordu.
Zoraki bir tebessümle bendim dedi Augusta. Bir karabasan gördüm, bağırarak uyanmışım. Kendime gelebilmem için buraya çıktım.
Bir şeyiniz olmadığına emin misiniz?
Çok iyiyim. İncelediğiniz için teşekkür ederim.
Pekala, o halde iyi geceler.
İyi geceler.
Adam döndü, kamerasına girdi.
Augusta tekrar aşağıya denize bakmaya başladı. Bir an kendini yatağına atmayı geçirdi içinden. Ama denize biraz daha bakmak istiyordu.
Az sonra daracık deliklerden sular içeri hücum edince sandık tamamen suyla dolacaktı.
İçeride Mickey sandığı açmaya uğraşırken suların seviyesi yavaş yavaş boyunu aşacak, sular ağzını ve burnunu örtünce uzun bir süre soluğunu tutmaya çalışacaktı. Ama sonunda elinde olmadan ağzını açınca soğuk ve tuzlu deniz önce ağzına sonra boğazına akarak ciğerlerini dolduracaktı.
Korku ve acı içinde kıvranarak bir süre daha solucan gibi kıvranıp duracaktı. En sonunda da bütün organları takattan kesilecek ve her şey yavaş yavaş karanlığa gömülecek ve ölecekti.
6. Kısım. Hugh Chingford istasyonunda trenden inerken kendini çok yorgun hissediyordu. Yatağı gözünde tütüyordu adeta ama gene de demir yolu köprüsünün üzerinde tam Mickey'nin o sabah Tonyo'yu vurduğu noktada durdu.
Çocukluk ve ergenlik arkadaşını anımsayarak şapkasını çıkardı, kar altında başı açık birkaç dakika kadar öylece durduktan sonra yürümeye devam etti.
Bütün bu olayların dış işlerine ve de dış işlerinin Cordova karşısındaki tutumunu nasıl etkileyeceğini merak ediyordu.
Mickey şimdilik polisten paçasını kurtarmıştı.
Mickey yakalansa da yakalanmasa da Hugh öldürme olayının tek görgü tanığı olarak bundan yararlanabilirdi. Olayın ayrıntılarını bir bir anlatsa gazeteler bayıla bayıla yayınlardı. Yabancı bir diplomat güpegündüz bir cinayet işleyerek devletin onurunu hiçe saymıştı. Belki de parlamento üyeleri olayın kınanması yolunda harekete geçerlerdi. Cinayetin Mickey tarafından işlenmiş olması belki de Papa Miranda'nın İngiltere hükümetince tanınma şansını yitirebilirdi. Bu arada Miranda ailesini cezalandırarak Silva ailesini desteklemek ve de İngiliz yatırımcıların ilgisini Santa Maria liman şirketine kanalize ederek durumu düzeltmek konusunda dış işlerini ikna edebilirdi. Hugh konuyu düşündükçe iyimserliği artıyordu. Eve gidince Nora'yı uyuyor bulsa çok sevinecekti. Bugün ne kötü bir gün geçirdiğini, ele avuca sığmaz şu üç oğlanla baş etmesi için hiç kimsenin yardımcı olmadığı, bu kuş uçmaz, kervan geçmez köyden usandığını dinlemek istemiyordu. Yorganın altına kayarak hemen gözlerini kapatmak istiyordu. Bugün olanları da yarın yeniden iyice bir düşünür ve bankasının da kendisinin de nerede bırakıldığını hesaplardı. Bahçedeki patikayı tırmanırken pencere perdelerinin arkasında ışık görünce canı sıkıldı. Demek karısı hala uyumamıştı. Anahtarıyla kapıyı açarak içeri girdi ve ön odaya doğru yürüdü. Üç oğlu hepsi de pijamalarıyla bir divanın üzerinde yan yana oturmuşlar, bir resimli kitaba bakıyorlardı. Tuhafına gitti. Tam ortalarında onlara kitap okuyan Maisie'yi görünce iyice şaşırdı. Çocuklar yerlerinden fırlayarak ona doğru koştular. Birer birer sarılıp üçünü de öptü. Önce Sol'ü, en küçükleriydi. Ardından Samuel'i, en sonda 11 yaşındaki Toby'yi. En küçükle ortanca onu görünce çok sevindiler. Ama Toby'nin bakışlarında bir tuhaflık vardı. "Hugh, ne var koca adam?" dedi. "Bir şey mi oldu? Annen nerede?" "Alışverişe çıktı," dedi ve ağlamaya başladı. Hugo'nu kollarıyla sararken bir yandan da Maisie'ye bakıyordu. "Maisie, buraya saat 4 sularında geldim," dedi. "Nora senden hemen sonra çıkmış olmalı." "Çocukları yapayalnız bırakarak mı?" Maisie başıyla onu onayladı. Çocuklar bütün gün burada yalnız kalmışlardı demek. Hugh içinden müthiş öfkelendi. Pekala çocuklara bir şey olabilirdi. Böyle bir şeyi nasıl yapabilir dedi öfke içinde. Maisie ona bir zarf uzatarak bir de not bırakmış dedi. Hugh zarfı açtı ve tek sözcükten oluşan mesajı okudu. "Allah'a ısmarladık." "Zarf kapalı değildi," dedi Maisie. Toby okumuş, bana da gösterdi. "İnanılmaz bir şey," dedi Hugh. Ama bu sözler ağzından çıkar çıkmaz söylediklerinin doğru olmadığını hemen fark etti. Hiç de inanılmaz bir şey değildi. Öteden beri Nora için arzuları her şeyden daha önemliydi. Şimdi de çocuklarını terk etmişti. Hugh onun kesinlikle babasının lokantasına gittiğini sanıyordu. Yazdığı nottan da artık geri dönmeyeceği anlaşılıyordu. Ne yapacağına karar veremiyordu. Onun ilk görevi çocuklarıyla ilgilenmekti. Daha fazla üzülmemelerine çalışmalıydı. Bir an kendi kişisel duygularını unutup, "Haydi bakalım çocuklar, çok geç oldu. Herkes yatağa, gidelim," diyerek merdivenleri işaret etti. Samuel ile Sol aynı odayı paylaşıyorlardı ama Toby'nin tek başına kaldığı kendi odası vardı. Hugh küçüklerin üzerine yorganlarını örttükten sonra Toby'nin odasına geçti. Yatağına doğru eğilerek onu öptü. Toby, "Bayan Greenborn çok iyi bir insan," dedi. "Biliyorum," dedi Hugh. "Soli adında en iyi arkadaşım da evliydi, sonra öldü." "Çok da güzel." "Sahi, öyle mi sence?" "Evet, annem döner mi?" Hugh'un korktuğu soru da buydu. "Elbette döner," dedi. "Sahi mi?" Hugh içini çekerek, "Doğruyu söylemek gerekirse koca adam, bunu ben de bilmiyorum," dedi. "Eğer dönmezse bize Bayan Greenborn bakar mı?" Hugh işte çocuktan al haberi dedikleri bu dedi içinden. Soruyu geçiştirmek ister gibi, "O bir hastane yönetiyor," dedi. "Bakması gereken düzinelerle hastası var. Bu arada çocuklara da bakacak vakti olduğunu sanmıyorum. Artık bu kadar soru yeter, iyi geceler." Hugh mumu söndürdü ve kapıyı kapatarak odadan çıktı. Maisie kakao yapmıştı. "Biliyorum brandy içmeyi tercih ederdin ama evin içinde hiç göremedim de." Hugh gülerek, "Bizim gibi orta sınıftan insanların sert içki alacak kadar bol paraları yoktur, kakao iyi," dedi. Fincanlarla sürahi tepside duruyordu ama ikisi de elini dokundurmadı. Odanın ortasında ayakta durmuş birbirlerine bakıyorlardı.
Maisie haberi bugün öğle gazetelerinde okudum ve sana bir şey olup olmadığını öğrenmek için doğru buraya koştum dedi. Çocukları evde tek başlarına buldum. Onları yedirdim, sonra da seni bekledik.
Güldü. Kendini her an teslim etmeye hazır, bundan sonrası sana kalmış diyen bir gülüştü bu. Hük birden titremeye başladı. Sırtını bir sandalyenin arkalığına dayadı titrek bir sesle. Gerçekten hoş bir gün dedi. Çok tuhaf duygular içindeyim.
Belki şöyle bir otursan daha iyi gelirdi.
Birden dayanamadı. Oturmak da ne? Onu kollarının arasına aldı. Bana iyice sarıl dedi yalvarır gibi.
Maisie ezer gibi göğsüne sarılıverdi onun.
Seni seviyorum Maisie. Seni her zaman sevdim.
Biliyorum dedi Maisie.
Hugh onun gözlerinin içine bakıyordu. Gözleri yaşlarla dolmuştu. Damlalardan biri yüzünden aşağıya doğru akıyordu ki Hugh eğilip onu dudaklarıyla sildi.
Bunca yıldan sonra diyerek yeniledi.
Bunca yıldan sonra.
Bu gece beni sev Hugh.
Hugh başıyla onu olaylayarak bundan sonra her gece seveceğim seni dedi ve eğilip onu bir kez daha öptü.
54. ayrımın sonu. Sayfa 611.